Ayrım 39, sayfa 412, Barışseverler Cemiyeti. Barışseverler Cemiyeti Behice Bora'nın başkanlığı altında Kore Harbi'nden az önce kurulmuştu. İkinci Dünya Harbi'nden sonra bütün dünyanın ilerici kuvvetleri, üçüncü bir dünya harbine karşı bir barış savaşı açmışlardı. Sovyetler Birliği'nin yardımıyla Dünya Barış Konseyi kurulmuştu. Her tarafta barış teşkilatları kuruluyor, barış için imza toplanıyordu. Türkiye'de Barışseverler Cemiyeti'nin kurulması bu dünya ölçüsündeki hareketin bir parçasıydı. Barışsever Türk halkı arasında gördüğü iyi karşılanmanın bir sonucuydu. Ben bu cemiyetin bazı toplantılarına katılıyordum. Tan matbaası yıkıldıktan sonra benim adımın cemiyete zarar getireceği endişesiyle aktif bir rol almamıştım. Barışseverler Cemiyeti bir barış dergisi yayınlıyordu. Burada imzasız yazılar yazıyordum. Bu sıralarda ortaya yayılan Türkiye'nin Kore'ye asker göndereceği haberi halk arasında çok kötü bir tepki yaptığı gibi ilericilerin de harekete geçmelerine vesile oldu. Barışseverler Cemiyeti hükümetin bu kararını protesto etmek üzere bir beyanname yayınladı. Bütün ilericiler, harp düşmanları, halkın büyük çoğunluğu Amerika'nın bu cinayetine, Türk evlatlarının bu uğurda kurban edilmesine karşıydı. Beyannamenin dağıtıldığı gün Zekeriya ile beraber ressam Abidin Dino'yu ziyarete gitmiştik. Dino'nun evi Caddebostan'da deniz kenarında büyük bir bahçenin içinde zarif bir köşktü. Abidin'in karısı Güzin bizi kapıda karşıladı. Nazım Hikmet, Melih Cevdet, Oktay Rıfat, daha bazı arkadaşlar oradaydılar. Kimi denizde yıkanıyor, kimi bahçede Kore Harbi üzerine tartışmalar yapıyordu. Nazım Kore'ye asker gönderme kararı karşısında şaşırmıştı. Elleriyle yüzünü örtüyor. Büyük vatanseverler memleketi sattılar. Satıldık kardeşler diyordu. O günün tek konusu Kore Harbi oldu. Az sonra Nazım bizi evin alt katındaki bir odaya götürdü. Burada Dino'nun Nazım'ın yazdığı Milli Kurtuluş Destanı'na yaptığı resimler yerde yatıyordu. Nazım bana resimleri gösterdi. Bak göreceksiniz. Dino bir gün milletler arası bir ressam olacak dedi. Bunlar cidden harikulade eserlerdi. Resimleri gördükten sonra bahçeye çıktık. Bu sırada beyannameleri hazırlayan, dağıtan bazı arkadaşlar da geldiler. Hepsi beyannamelerin halk arasında yarattığı müspet etkileri anlatıyorlardı. Adnan Cemgil bahçede bir aşağı bir yukarı geziniyor, beyannamelerin halk tarafından nasıl kapışıldığını anlatıyordu. Barış savaşı artık bütün ilerici aydınların en önde gördükleri bir savaş olmuştu. Fakat hükümet işlediği cinayeti halkın gözünden saklamak için beyannameleri toplattı, dağıtanları hapsetti. Az sonra Barışseverler Cemiyeti kapatıldı. Behice Boran ve arkadaşları mahkemeye verildiler. Biz memleketten çıktıktan sonra mahkeme sanıkların birer sene hapislerine karar verdi. Memlekette barışı savunmak bile suçtu. İleri bir demokrasiye geçildiğini davul zurna ile ilan ettikleri bu devirde hükümetin memleket ve halk zararına olan işlerini tenkit etmesi hala vatanına hiyanet sayılıyordu. Her ilerici hareketin üzerine bir komünist damgası basılıyor ve susturuluyordu. İdareci çevreler seçim hazırlıkları içindeydiler. Memlekete demokrasi, hürriyet, barış getireceğini vaat eden Demokrat Parti de meclis koltuklarını paylaşmak için Halk Partisi ile boğuşuyordu. Bu partilerin ikisi de dış politikada memleketi Amerikalılara satmakta beraberdiler. Memleketi satanlar güya milliyetçi, vatanseverdiler. Halkın menfaatlerini, memleketin bağımsızlığını savunan bizler ise suçluyduk. Kendi suçlarını saklamak için durmadan ilericilere saldırıyorlardı. Sabahattin Ali gibi Türkiye'nin en büyük romancılarından biri öldürülmüştü. Marco Paşalar, Zincirli Hürriyet, Nuh'un Gemisi dergileri kapatılmış, sahipleri hapiste yatıyorlardı. Barışseverler Cemiyeti'nin kapısına kilit vurulmuş, kurucuları mahkemeye verilmişti. İlericiler devamlı bir polis kontrolü altındaydılar. Bu şartlar altında gerçek yurtseverlerin herhangi bir şekilde memleket davalarını savunmalarına imkan bırakılmamıştı. Bir akşam işsiz bırakılan arkadaşlar da modada bizim evin denize karşı olan balkonunda konuşuyorduk. Hepsi memlekete hizmet edemedikleri gibi yaşamak imkanından dahi yoksundular. Adnan Cemgil sevinerek anlatıyordu. Ben bir iş buldum. Bir arkadaşım evlere su dağıtan kamyonunda bana da iş verdi. Şimdi su tenekelerini evlere dağıtacağım. bu sevinç ne kadar hazindi. Adnan Cemgil gibi bir aydının sakalık etmekten duyduğu sevinç. Behice Boran'la kocası Nevzat bir tercüme bürosu açmışlardı. Tüccarların ticaret mektuplarını İngilizceye, diğer lisanlara tercüme ediyorlardı. Niyazi Berkes, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesindeki kürsüsünden atıldıktan sonra kardeşinin yardımıyla küçük bir makinalı matbaa kurmuştu. Polis bu matbaanın çalışmasına dahi imkan vermedi. Pertev Boratav ikide bir Ankara'dan İstanbul'a geliyor, işsizlik azabıyla kıvranıyordu. Abidin Dino, seramik bir çömlek üzerine yaptığı bir desen yüzünden mahkemeye verilmişti. Görüşler dergisinin G harfini orağa benzettikleri gibi, onun desenini de orak çekice benzetmişlerdi. İdareci çevreler bir hiç yüzünden bu zinde kuvvetleri nasıl lüzumsuz işlerde harcıyor, çalışamaz hale getiriyorlardı. Çakıl taşları gibi kenara atılan aydınlara baktım. Yüreğim sızladı. Adnan'ın sakallık etmesi yüreğime dokunmuştu. Acınacak halimize gülmek gerekirdi. Çocuklar dedim, bu yaptıklarımız iş değil. Yarın Adnan Cemgil'in elinden su tenekelerini de alırlar. Tercüme bürosunu da kapatırlar. Gelin biz bir lokanta açalım. Behice Boran, ben, Nazife Cemgil, Mediha Berkes yemekleri pişiririz. Erkekler de garsonluk yapar, vekil harçlık ederler. Adnan Cemgil hemen atıldı. Ne diyorsunuz dedi. Komünistler gizli çalışmalarını gözden saklamak için bu lokantayı açtılar. Lokantanın altında gizli toplantılar yapıyorlar, beyannameler basıyorlar der, hepimizi deliye tıkarlar. Bu bir şakaydı ama biraz da gerçekti. Bizim artık memlekette bir lokanta açmamız dahi mümkün değildi. Havasızlıktan boğuluyorduk. Haşmet Mahap demokrasinin tahtına oturduğu günlerde memleketin en ilerici kuvvetleri söz, düşünce, hareket hürriyetinden, çalışma imkanlarından böylesine yoksundular. Yıllar boyu savunduğumuz memleket davalarını, halk davalarını dile getirmek, barışı savunmak, bu idealler uğruna savaşmak için bütün yollar kapanmıştı. Vatanımızda gurbette gibiydik. Günler boş geçiyordu. Hayat manasını kaybetmişti. 1950 yılının Mart ayındaydı. Zekeriya Sertel bu boğucu havadan bir müddet olsun kurtulmak için dış memleketlere bir seyahat yapmayı düşünmüş. Bana bu teklifi yaptığı zaman memnunlukla kabul ettim. Demokrat Parti seçimleri kazanmış, Menderes iktidara gelmişti. Paris'e gitmek için polisten pasaport istedik. 6 ay bekledik. Nihayet Zekeriya Adnan Menderes'e bir telgraf çekti. Beraberce çalıştığımız günlerde memlekete geniş bir hürriyet ve demokrasi getireceğinizi vaat etmiştiniz. Bana dış memleketlere seyahat için pasaport vermeyen, seyahat hürriyetimi sınırlayan bu memlekette demokrasinin kurulacağına nasıl inanalım? Bana pasaport verilmesi için polise emir vermenizi bekliyorum. 6 ay sonra Paris'e gitmek üzere bin zorlukla pasaportlarımızı aldık. 9 Eylül 1950'de Zekeriya, ben, küçük kızım Yıldız, ellerimizde birer küçük çanta ile Yeşilköy uçak meydanına geldik. Her an pasaportlarımızın elimizden alınması korkusu içindeydik. Yanımızda kağıt namına hiçbir şey götürmüyorduk. Bütün yazdığımız eserlerden, dergilerden bir tek dahi yanımıza alamamıştık. Yıllar boyu halk uğruna savaştığımız vatanımızdan bu şekilde ayrılmak acı bir şeydi. Uçağın merdivenlerini ağır ağır çıkarken yüreğim burkuldu. Bu her zamanki gibi bir seyahate çıkış değildi. Çok sevdiğim memleketimi, halkımı, dostlarımı, kardeşlerimi acaba ne kadar zaman sonra görecektim? Uçak havalandı. Yuvarlak pencereden İstanbul'u seyrediyorum. Aşağıda Yeşilköy, cami minareleri, evler birer birer benden uzaklaşıyorlar. Yeşil ağaçların tepelerini görüyorum. Bulutların arasına giriyorum. Artık hiçbir şey görünmüyor. Başımı uçağın koltuğuna dayadım. Gözlerimi kapadım. Savaş dolu bir hayatı arkamda bırakıyordum. Uğruna bu kadar fedakarlık yaptığım halkımın en güç günlerinde onların davasını savunmak hürriyetinden yoksundum. İçim sızladı. Gözlerimden akan yaşların sıcaklığını dudaklarımda duydum. Sayfa 418, 13. Memleketimin insanlarına. Memleketten ayrıldığım 1950 Eylül'ünden bugüne çok yıllar geçti. O günden bugüne köprülerin altından çok sular aktı. İnönü diktatörlüğünün yıkılmasını, Menderes diktatörlüğünün yıkılması kovaladı. 200 yıldan beri hürriyete kavuşamayan memleketin, burjuvazinin onu temsil eden hükümetlerin baskısı altında demokratik devrimini tamamlayamadı. Ancak 27 Mayıs 1960 hareketi halk kitlelerine birçok haklar sağlayan bir anayasa getirdi. Bugün söz, düşünce, teşkilatlanma hürriyetleri anayasanın garantisi altındadır. İşçilere sendika kurmak, grev yapmak hakları tanınmıştır. İşçiler davalarını ellerine almış, şuurlanmış, kendi partilerini kurmuşlardır. Gençler memlekette demokrasinin savunulmasında ön saflarda çarpışıyorlar. Aydınlar, ilericiler bugün Amerikan burjuvazisi ile işbirliği yapan kompradorlara, burjuvaziyi temsil eden hükümete, Amerikan boyunduruğuna karşı savaşıyorlar. Sosyalizm hareketleri gelişiyor. Bunu uzaktan seyretmek dahi insanın gönlüne ferah veriyor. Biz en kötü şartlarda demokrasi için diktatörlüğe karşı savaştık. Memleketimizin bağımsızlığı için geri kalmış memleketleri boyunduruğu altına alan emperyalizme karşı savaştık. Geniş, köylü, işçi, dar gelirli halkı ezen sömürücülere karşı savaştık. Din, milliyet, ırkçılık propagandaları ile küçük milletleri silah zoruyla hegemonyası altına almak isteyen faşizme karşı savaştık. Gerici burjuvazi, bu hürriyet, sosyal adalet, demokrasi savaşını boğmak için fikre baltalarla, balyozlarla hücum etti. Hürriyet savaşı yapan matbaaları değil, memlekette gelişmekte olan bütün ilerici hareketleri yıktı. Bizim yukarıda bıraktığımız savaşı bugün memleketin ilerici unsurları canla başla savunuyorlar. Fakat Amerika'ya bağlı kompradorlar, CIA, bu hareketleri boğmak için yine pusuda bekliyor. İlericilere, memleketimin insanlarına bu hürriyet ve bağımsızlık uğruna yaptıkları çetin savaşta büyük başarılar dilerim. Bu yazdığım hatıralar o gün yaşadığımız devri ve bizim savaş güçlüklerimizi dile getiriyor. Bu yüzden memleketimizden, halkımızdan, dostlarımızdan ayrılmak zorunda kaldık. Savunduğumuz davalar uğruna her şeyimizi feda ettik. Bugün gurbetteyiz. Bizim başladığımız savaşın kudretli ellerde gelişmesini uzaktan seyretme acısı içindeyiz. Bir bakıma gurbette değiliz. Sovyetler Birliği'nde, Azerbaycan'da, kardeşler, dostlar arasındayız. Onlardan gördüğüm misafirperverliğe karşı yüreğim minnetle doludur. Fakat hiçbir şey insana vatan hasretini unutturamıyor. Bu satırları yazarken 32 sene memleketime hizmet için yaptığım çalışmaları hatırlıyor, ödevini yapmış bir insanın rahatlığını duyuyorum. Bugün aynı davalar uğrunda savaşan kardeşlerime büyük başarılar dileyerek roman gibi olan bu hatıraları bitiriyorum. Sonudur. 29 Ekim 2010.